Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İşaret-ül İcaz'dan takva ile ilgili yeri okumak istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'in icaz yönlerinden, yani mucizelik yönlerinden birisi de nazmındaki belagatıdır. Yani surelerin, sure içindeki ayetlerin, ayetler arasındaki münasebeti, ayet içerisindeki cümlelerin ve kelimelerin birbirle münasebeti var. Buna diziliş diyoruz. Nasıl ki insan bedenindeki diziliş mucizedir. Gözün yeriyle burnun yeri değişse o harikalık kayboluyor. İşte güneş ile dünya arasındaki düzen mucizedir. Az yaklaşsa, az uzaklaşsa sıkıntı oluyor. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hakk'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de de hem ayetler arasında hem de cümleler ve kelime arasında bir münasebet var. O dizilişi bozarsanız o özellik kayboluyor. O güzellik kayboluyor. O dizilişi de işte onlardan bir tanesi ellezine ile müttakine arasındaki münasebete gelince. Bakara suresinin başında Rabbimiz elif lam mim ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهُ هُدًا لِلْمُتَّقِينَ Yani elif, la, mim. Bu kelam Allah'tan geliyor. Hazreti Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bu elif, la, mim'in bir manası bu. Öyleyse bu kelamda, yani bu Kur'an'da ذَٰلِكَ الْكِتَابُ bu kitapta لَا رَيْبَ فِيهُ içerisinde hiçbir şüphe, tereddüt, vesvese yoktur. Huden ve hidayete götürür. Hidayet kaynağıdır. Kimi? Lil muttakin, takva sahipleri için. İşte bu takva sahipleri için manasına gelen lil muttakin ile ellezine, bundan sonra gelen ellezine yu'minune bil gayb, onlar gayba iman ederler. Ve yuqimune salah, namazlarını ikame ederler. Güzelce zamanında kılarlar. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah için infakta bulunurlar. Bu ellezine kelimesi kendisinden sonra gelen bütün sıla cümlesi deriz. Onların hepsini içine alır ve onları temsil eder. Ellezine o kimseler ki. İşte o kimseler ki manasına gelen ellezine ile ondan önceki muttakîn, yani takva sahiplerinin özelliklerinin anlatıldığı bu iki kelimenin arasındaki münasebet ne? İlgi, alaka ne? İşte şimdi biz onu öğreneceğiz. Onu okuyacağız. İki kelime arasındaki münasebeti okuyarak Allah-u Teala'nın biz kullarına neler demek istediğinin o okyanustan birkaç damla öğrenmeye çalışacağız inşallah. Bunların biri tahliye, diğeri tahliye. Hani diyoruz ya Kur'an-ı Kerim'in cümlelerinin öne geçmesi, sonra gelmesi de harika mucize. Mesela Allah korusun evinize bir lağım borusu patlasa, önce o patlayan boru kapatılır ve pislikler temizlenir. Sonra güzellikler orada yapılır. İşte halılar serilir, perdeler takılır, duvarlar boyanır. Neyse, evin içerisinde güzellikler, süs, tezyinat sonra yapılır. Ya burada pislik kalırsa kalsın, biz tezyinatı, süslemeyi yapalım demezsiniz. Akılda, mantıkta, muhakemede bunu böyle gerekli görür. Allah-u Teala da bize diyor ki, önce diyor siz takva mertebesine erişin, bunu önceliğe alın yani. Yoksa günah işlerken İbadetleri yapmayın anlamında değil. Yanlış anlamayalım. Ama önceliğiniz günahlardan sakınmak, takva mertebesi olsun. Arkasından zaten kendiliğinden süsleme gelecektir. Onun için Allah takvayı başa aldı. Sonra iman, gelecek biraz sonra. Sonra ibadetlerin özü olan namaz. Sonra malların ibadeti olan, tabiri caizse kutbu olan, esası olan ne gelecek? Zekat gelecek. Peki tahliye ha ile kardeşlerim, ikisinin de yazılışı aynı ama okuluşu farklı. tahliye boşaltmak demek, temizlemek demek. Mesela evi tahliye ettim deriz, değil mi? Ev boşalttım mesela. Dolayısıyla bir şeyi boşaltmaya tahliye diyoruz. Tahliye, hayl. O boşalttığımız yeri güzelleştirmeye, süslemeye, tezyin etmeye de tahliye diyoruz. Hayle. Arapçada bu kelimelerin her birinin harflerin okunuşa göre manaları değişiyor. Mesela halaka dediğinizde yaratmak manasına geliyor. Ama halaka tıraş etmek. Dalle dalalet oluyor. Zalle gölgelenmek oluyor. Dolayısıyla Arapçadaki harflerin okunuşu ve telaffuzu manayı değiştirebiliyor. Burada tahliye ve tahliye. Niye? Tahliye ile tezyin etmek ve süslendirmek manasındadır tahliye. Bunlar birbiriyle arkadaş olup burada olduğu gibi daima birbirini takip ediyorlar. İşte ondan dolayı Cenab-ı Hak takva sahibi olurlar ifadesinden hemen sonra o takva sahibi olması gereken özellikleri zikretti. Onları anlattı. Böyle aralarında mükemmel bir münasebet, bir ilgi ve alaka var. Onun için yan yana gelmişler. Evet. Onun için kalp takva ile seyyiattan temizlenir temizlenmez, kalp takva ile günahlardan temizlenir temizlenmez, hemen onun ardında iman ile tezyin edilmiş ve süslendirilmiştir. Peki takva nedir? Kur'an-ı Kerim takvayı 3 mertebesiyle zikretmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bunların hemen hemen hepsinin ayrı ayrı ayetlerde geçen yerleri var. O detaylara girmeden Üstad Hazretleri takvanın Kur'an-ı Kerim'de geçen 3 özelliğine dikkat çekiyor. Birincisi şirki terk. Kardeşlerim takva aslında sakınmak anlamına gelir. Muttaki dediğimiz insan sakınan, kendini koruyan, kendini muhafaza eden gibi anlamlara gelir. Muttaki, takva sahibi. Peki birinci derecede sakınmamız gereken insanlık olarak ve cinler olarak sakınmamız gereken birinci kural ne? Şirkten. Yani Allah'ın varlığını kabul etmekle beraber biliyorsunuz Allah'ı inkar etmek de bir şirktir. Onlar başka şeyi ortak koşmuş olur Allah'a. Mesela işte ateistim denen insanlar aslında tabiata tapıyor. Ya onlar da bir şeye tapıyorlar yani. Tapmam diyenler de mesela Allah'ı kabul etmeyen, Allah'ın sözünü dinlemeyen insanlar nefsi emmaresine tapıyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak men ittehaze ilahehu heva buyurur. Yani heva arzu ve isteklerini ilah edinene bak diyerek orada Allah hevasını ilah edinenler ifadesini kullanıyor. Demek ki Allah'ı kabul etmiyor, kabul etmeyenler, ben bir yaratıcı bir varlığı kabul etmiyorum diyenler aslında bir başkasını kabul etmiş oluyor yani. Allah'ın sözünü dinlemiyorum, ben hürüm diyenler nefsi emmaresinin esiri olmuş oluyor. Ona itaat etmiş oluyor yani. Bir şekilde birisini ilah kabul ediyor ve bir şekilde birisine itaat ediyor yani. Ama Allah'ın varlığını ve birliğini kabul edip hem uluhiyetinde hem rububiyetinde Allah'tan başka ilah ve hak mabut kabul etmemek ve sadece onu ilah ve mabut kabul edip her şeyi idare eden, her şeyin maliki kabul etmek şirkten sakınmaktır. Yani biz müminler olarak elhamdülillah Allah'ın uluhiyetine karşı bir sıkıntımız yok. İlah birdir diyoruz. Allah birdir diyoruz. Ama rububiyetinde sıkıntılarımız olabiliyor. Mesela işte patronum olmasaydı aç kalırdım. Bu tarla olmasaydı rızkımız gelmezdi. İşte bu işi bulamasaydım mahvolurdum, ölürdüm açlıktan gibi. Evet ilahı kabul ediyor ama rububiyet noktasında Cenab-ı Hakk'ın terbiyesi, rızık vereni, idare edeni, sebepleri de neticeleri de onun yarattığı konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Buna varıncaya kadar. Hem uluhiyetinde hem rububiyetinde ortağını kabul etmemek ve öyle şeyleri terk etmek imanın olmazsa olmaz vasıflarıdır. Ben bunu dikkat ettim. Acaba üçünün de ayrı yönleri var mı diye. Şöyle bir mana aklıma geldi. Sizinle paylaşmak istiyorum. Dikkat ettim. Birinci de şirkten takva diyor. İkinci de maasi, yani günahları, haramları terk. Üçüncü de masivaullah terk. Allah'tan başka her şeyi terk etmek diyecek. Peki bunların dizilişinde kemal noktasında bir mana var da acaba ayrıca işari bir manalar var mı diye. Mesela şirkten kendini koruyan bir insan Allah'ın varlığını ve birini kabul eder. Her şeyin sahibi, maliki, idare edeni odur diye kabul etse, günahlarından dolayı günahkar olarak ölse bu insan ebedi cehennemde kalmıyor. Faraza günahlarından dolayı cehenneme gitmesi gerekse ve orada bir müddet arınmak için tabiri caizse ateş bazen sudan daha çok temizlik yapar. Dolayısıyla işlenen günahların arınmak için cehennemde bir müddet kalması gerekse bile nihayetinde imanla vefat ettiği için ebedi cehennemde kalmayacak ve cennetine Cenab-ı Hak lütfuyla alacak. Dolayısıyla birinciyi inşallah sağlam garanti altına alan, eğer böyle ölürse ama eğer imanını koruyarak vefat ederse böyle bir ümit içimizde olsun. Hani ben günahlara girdim, mahvoldum, Allah korusun dinden çıktım mı falan gibi endişenden ümitsiz olma kardeşim, imanın var. Günahlarına tevbe et. Allah kabul eder. Hataların, kusurların varsa, kullara karşı kusurların varsa onlarla helalleş. Ümit ederiz ki imanla ölürsen bunlar da Cenab-ı Hak affeder. Doğrudan cennete gidersin. Ümidi kesmemek için bu çok önemli. Ama bu tek başına yetmeyebilir. Allah korusun. Yeme ve içmeyi kesen bir insanın kendisini zehirden, kangrenden veya virüslerden veya salgın hastalıklardan korumayan bir insan, benim nasıl olsa ruhum var, nasıl olsa ben canlıyım, öyleyse mutlaka hayatına devam eder diye bir garanti de kendinde göremez. Öyleyse hem yemesine, içmesine, gıdasına dikkat edecek, hem de zararlı şeylerden kendisini koruması gerekecek. Aynen bunun gibi takvanın ikinci mertebesi maasi terk. Yani bütün günahlardan, bütün haramlardan ne varsa sakınmak ve korunmak. Burada bir incelik var. Onu da paylaşalım. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْ. Yani yasaklandığınız, size nehyedilen, haram kılınan şeylerden, büyüklerinden sakınırsanız, büyüklerinden, bunları haram diyoruz biz. Sakınırsanız نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. Sizin diğer günahlarınızı diyor ben örterim, yok ederim. Kefaret ederim. Yani affederim. Demek ki haramlardan özellikle başta olmak üzere tahrime mekruhlara varıncaya kadar terk etmek de ikinci takva mertebesini oluşturuyor. O halde bir Müslüman ben Allah'a şükür imanımı şirkten ve şirkin unsurlarından temizledim. Marifetullah konusunda terakki ediyorum. Her gün kendimi geliştiriyorum. Haramlardan da kendimi koruyorum. Burada bir incelik daha geldi. Peki hocam, namazımızı kılmayan bir kardeşimiz acaba haramı terk eden kısmına girmiş olur mu? Girmemiş olur. Neden? Çünkü namazı terk etmek de haram. Evet. Yani haram dediğimizde biz daha çok yapmayın kısımlarına odaklanıyoruz ve yapmayın dediklerini yapmamayı haram olarak algılıyoruz. Halbuki Allah'ın bizden yapmamızı emrettiği farzları da yapmak farz olduğundan onları yapmamak da haram işlenmiş oluyor. Dolayısıyla bir kardeşimiz bir günde 5 defa namaz kılmıyorsa Allah korusun 5 defa büyük günah işlemiş oluyor. İşte maasiyi terk demek sadece haram kılınan şeyleri, yalanı, hileyi, işte içkiyi, kumarı, şunu bunu bildiğimiz haramları değil, aynı zamanda farz olan, yapılması gereken ibadetleri ve emirleri yerine getirmek de farz olduğundan onları terk eden bir kardeşimiz haramı terk etmemiş oluyor. Onu terk etmek haram ya. Dolayısıyla haramı terk etmemiş oluyor. Demek ki iki kanatlı kuş gibi hem farzları yerine getirmek hem de haramlardan sakınmak ikinci kısma giriyor. Maasi terk. Takvanın ikinci mertebesi de bu. Evet. Muhteşem. Demek ki yani her bir günah kalp ve ruhumuza kirlendiriyor. Allah korusun. Tortu bırakıyor. Necaset bırakıyor. Onları terk etmek ve eğer eksikliklerimiz varsa onları telafi etmek tahliye oluyor. Tahliye. Yani boşaltmış oluyoruz ruhumuzdan, kalbimizden. İnançlarla ilgili problemlerimiz varsa aklımızdan. İşte düşünceyle yanlış, işte haset, kin, nefret gibi dinimizin yasakladığı yanlış düşünceler, kalbimize aldığımız yanlış şeyler varsa onlardan temizlenmeye varıncaya kadar bunların tamamını tahliye etmek mecburiyetindeyiz kardeşler. Bizim fıkıhta böyle çok orijinal anekdotlar vardır. Onlardan bir tanesi de şu. Mesela bir adam diyor ki ya benim diyor bir tane bıçağım var. Bu bıçağımla diyor acaba ekmek, et kesebilir miyim? Meyve kesebilir miyim? Tabii kesebilirsin kardeşim. Ama diyor bu bıçağı çelik verirken, çeliklenirken hani ateşe sokarız, ateş haline gelir, nar haline gelir. Sonra onu suya sokarız ya, çelikleme diyorlar ona. O suya koyarken ateş halindeki bıçak su necismiş. Yani affedersiniz, içerisinde lağım pisliği de varmış. Necis diyoruz biz ona. Dolayısıyla böyle bir şeyin içerisine bıçağı sokmuşsa kardeşimiz, o bıçağın yıkamakla temizlenmesi mümkün değildir. Bunun temizlenmesi, yine onu ateşe sokacaksınız. O ateşte arınacak, temizlenecek. Sonra bu sefer necaset olmayan temiz, saf, mutlak su ile, temiz su ile tekrar çelikleyeceksiniz. Ondan sonra buyurun kardeşim afiyet olsun. Ekmek de kesebilirsiniz, meyve de kesebilirsiniz, et de kesebilirsiniz. Ama öncekinde yapamazdınız, kestiğiniz şeyi necis yapardı. Allah Allah. Öyle mi? Yani buradan eğer temizlenmezse kardeşlerim, haşirde, kabirde temizleneceğiz. Yani tahliyeyi burada yapmazsak Cenab-ı Hak bizi cennete layık hale gelmemiz için kabirde tahliye yapacak o içimizdeki kirleri. Kabirde yetmezse ki bazı kardeşlerimizin, bazı müminlerin kabirde temizlik bitecek. Haşr meydanına doğduğunda ehli cennet olarak doğacak. Doğrudan cennetlik olarak yetecek. Kabir hayatındaki çektiği sıkıntılar onun için yetecek. Ha bazıları için haşir çektiği yetecek. Cehennemin kapısına giderken İmam Gazali Hazretleri'nin kitaplarında geçiyor. Cehennemin kapısına giderken bazıları cehennemi görür görmez işi bitecek geri dön diyecekler gibi. Ama bazıları da Allah korusun yetmezse epey bir müddet cehennemde kalması gerekebilecek. Çünkü günahların tahliye edilmesi gerekiyor. Haramların tahliye edilmesi. Onun için burada lütfen bunları tahliye edelim ki oraya bir şey kalmasın. Üçüncüsü masivaullahı terk etmektir. Ben şahsen kendim İmam Hatip Lisesi'nden itibaren, ta çocukluğumdan, ailemden itibaren bu dünyayı terk etmekle ilgili çok ders aldım. Özellikle tasavvuf erbabının dünyayı terk etmek, hani bir hırka bir lokma meselesinden tutun, dünyayı terk etmek konusuna varıncaya kadar çok değişik dersler, telkinler, teklifler, tabiri caizse bize yapılan uyarılar aldık. Ben üniversiteyi kazandıktan sonra Risale-i Nur okudum ki meğer dünyayı terk etmenin manası kalbe koymamakmış. Yoksa çalışmayı terk etmek değilmiş. Bana demek ki etrafımdakilerinin yanlış algısından dolayı bana öyle bir his oluşmuştu. Sanki dünyayı işte kazanmayın, malınız mülkünüz olmasın, az olsun gibi. Sonra anladım ki meğer dünyayı terk etmekte maksat dünyanın kesben terk edilmesi değilmiş, kalben terk edilmesiymiş. Yani çalışmayı terk etmek değil ya malı kalbe koymayı terk etmekmiş. Buna Mevlana Hazretleri suyu geminin içerisine koymayın, geminin altına koyun şeklinde ifade eder. Evet suyunuz olsun ama geminin içine koymayın yoksa gemiyi batırır. Ama altına koyun gemiyi yüzdürsün. Çok güzel değil mi? Bunlar hepsi müceddit olduğu için asırlarının aydınlatan güneşleri gibi. Ha. Üstad Hazretleri de dünyayı diyor kesben değil kalben terk etmek gerekiyor. Ama başka bir yerde herkesin anlayacağı çocukların tutun Bediüzzaman Hazretleri gibi birisinin bile ders alacağı üç ifade kullanır. Der ki, terki demek hüda mülkü. İfadeye bakın kardeşlerim. Hüda mülkü. Mülk Allah'ın. Lehül mülk. Demek ki terk etmenin manası buymuş. Dünyanın sultanı da olsan, dünya Allah'ın beni emanet olarak buraya oturttu. Ben veznedarım. Mülk Allah'ın. Manasıyla mülkün Allah'ın olduğunu bilmeye terki diyor. İki, onun izni. Ha, onun izni dairesinde kullanmak. Üç, onun namıyla her şeye bakmak. Bu üç konuyu netleştirirse bir insan, isterse dünyanın sultanı olsun, hiç problem değil. Bunu netleştirmediyse, istersen bir kat giyeceği olmasın. O bir kat giyeceği olan bir insan yine dünyayı terk etmemiştir. Bu üç hakikati idrak edemediyse, dünyanın bütün malı mülkü onun olsa, bu hakikati idrak ettiyse dünya ona zarar vermez. İşte Allah'tan başka her şeyi terk etmenin manası bu kardeşler. Hüda mülkü, bir daha özetleyelim. Onun izni ve onun namıyla bakmak. Peki, tahliye oldu. Tahliye yaptık, yani boşaldı. Sonra tahliye ise şimdi geldi bu kirlerden arındırdığımız, günahlardan temizlediğimiz ruhumuzu, aklımızı, kalbimizi, vicdanımızı, sayır latifelerimizi güzelliklerle süslemeye geldi. Ha, o ise diyor hasenat ile olur. Hasenat nedir? Hasenat ise ya kalp ile olur veya kalıp veya beden ile olur. Bak kardeşlerim, burada da bir intizam var. Nizam var. Yani ayetteki kelimelerin ve cümlelerin dizilişinde bir harikalık var. Biliyorsunuz insanı insan yapan insanın ruhudur. Cesetle beraber insana biz insan diyoruz. Ceset olsa, ruh olmasa o insana biz ne diyoruz? Ceset diyoruz. Aynı elektrikle ampul gibi. Evet, ampul elektrik için gerekli ama ampul tek başına bir şey yapmaz. Elektrik olursa ampul bir işe yarar. Demek ki insanın da ruhu o beden ampulünün tabiri caizse bir elektriği gibi. Göz görmeye başlıyor, kulak işitmeye başlıyor, işte dil tat almaya başlıyor, el hissetmeye başlıyor, böbrek çalışıyor vesaire. Bütün bedenimizdeki organların özelliklerinin çalışması ruh dediğimiz o cevher. Allah'ın insanlara özel verdiği, başka hiçbir varlıkta olmayan insan ruhu. Ne melek ruhuna benzer, ne cin ruhuna benzer, ne hayvan ruhuna benzer. İnsana özel yaratılmış, her insanın özel kendi ruhu, kendine has şahsiyeti kişiyle beraber. Böyle bir ruhumuz var. Peki bu ruhun da süslenmesi gerekiyor. Şirkten takva yaptı ya. Öyleyse bu ne yapacak? Kalbi bir şeyle süsleyecek. Ne ile? Sonra dedi ki ya kalp ile olur ya kalıp, yani bedenle olur. İnsanın başka neyi var? Hatta bir ara ben bunu sormuştum bir yerde kardeşlerimize latif olsun diye. Size ait olan üç şey söyleyin diye. Tabii işte evim var, arabam var. Burhan abi. Evim var, arabam var, tarlam var, bağım var, bahçem var, çocuğum var. Bize ait olanları. Değil, yok dedim. Bize ait olan üç şey var. Bir, ruhumuz. İki, bedenimiz. Hep aklımıza gelmiyor bize ait deyince. Halbuki ruhtan daha büyük bir servet olmaz kardeşlerim. Elhamdülillah ruhum var. Ya araba olmasa olmazsın ya. Elhamdülillah ayaklarım var, hamdolsun. Arabanın lastikleri olmasa olmazsın. Elhamdülillah gözlerim var, gözlük olmasa olmazsın ya. Değil mi? Yani benim dediğim şeyler, Allah'ın benim diyebileceğimiz, tabiri caizse bu ben duygusunu anlayalım da Allah'ın güzel sıfatlarının farkına varalım diye bize verdiği o özelliği, aslında ruhumuz var ya. İşte bu ruhumuz dediğimiz en kıymetli malımız, en kıymetli metamız iman ile süsleniyor. Onun için Allah birinci sıraya اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ dedi. Onlar gayba iman ederler. Bak, ruhun süsünü koydu birinci sıraya. Bak, sırayı görüyor musunuz? Ya da kalıp ile olur dedi. Kalıp nedir? Beden. Peki bedenimizin İbadetin nedir? Namazdır dedi. Ve yukîmûne s-salâh. İleride gelecek. Niçin ibadetler içerisinde namaz özellikle zikredildi? Çünkü namaz bütün ibadetlerin fihristidir dedi. Bütün hasenatın, bütün kemalatın, bütün faziletin ibadetlerdeki ne kadar güzellikler ve özellikler varsa tamamını tek başı içinde bulunduran tabiri caizse fihrist hükmünde, öz hükmünde namaz olduğu için namaz dedi. Onun için kardeşlerim ben dikkat ettim. Namazını kılan insan orucunu tutuyor. Ama oruç tuttuğu halde namazını kılmayanlar var. Bak namazını kılıp da zekatını vermeyen nadirdir. Ama zekatını verdiği halde namazını kılmayanlar var. Anladın? Bak hacca gidip de namazını kılmayanlar var. Ama namazını kıldığı halde bir tane varsa hacca gitmeyen yoktur. Demek ki namaz ibadeti farkında değiliz. Diğer ibadetleri de yapmamıza ciddi anlamda bir vesile oluyor. Onun için Allah ikinci sırada kalıp ibadeti olarak her günde 5 defa olduğu için ve bütün ibadetlerin de özeti olduğundan namazı ikinci sıraya koymuş. E sonra bizim üçüncü şeyimiz orada malımız. Başka bir şeyimiz yok. Demek ki ruhumuz, bedenimiz ve malımız bize emanettir. Ruhumuzu iman ile, kalıbımızı inşallah başta namaz ibadetlerle ve malımızı da inşallah zekatını vermek suretiyle ki üçüncü sırada kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler Allah için ayet-i kerimesi de malın zekatını ortaya koyuyor. Allah'a. Onun için dedi ki amali kalbinin şemsi onu güneşe benzetti. Yani kalp amellerimizin güneşi imandır. Amal-ı bedeniyenin fihristi namazdır. Amal-ı maliyenin kutbu zekattır. Şimdi daha başka konuya geçecek. Onlara girmeyeceğim. Yalnız Üstad Hazretlerinin bir başka yerde Ashar-ı Bediye'de özellikle geçiyor. Başka yerde de alınmış bunlar. Üstadımızın takvayı anlattığı 4 tane özellik var. O 4 özelliği de sizinle paylaşıp bugünkü sohbetimizi hitama erdirmek istiyorum inşallah. Diyor ki Üstad Hazretleri, vicdanın anası erbası 4'tür diyor. Yani aslında ben bir şey daha öğrendim bunu okuyunca. Demek ki vicdanımızı tefessüh ettiren ya da vicdanımızı kemale erdiren, vicdanımızı vicdan eden özellikler meğer bunlarmış. Yani niye vicdansız diyoruz adama? Niye vicdan yok mu diyoruz? Niye vicdanına sor diyoruz? Ama vicdan bozulduysa hangi vicdana soracaksın? Değil mi? Demek ki hani görme özürlü bir insana niye görmüyorsun görsene denmez. Görme özürlüyse kardeşimiz. Hani o sorun değil ayrı konu ama vicdanını bozduysa kardeşimiz o vicdanını bozulmuş insana senin vicdan nerede? Onun için anasır erbaa diyor ona 4 unsuru. 4. Bunu niye acaba 4 unsur acaba şeye benzetilebilir mi kardeşlerim? Hani bir bitkinin yetişmesi için 4 unsur gerekiyor. Nedir onlar? Hava, su, ısı, toprak. Bu 4'ü Allah'ın lütfuyla bir çekirdeğin etrafına toplanınca ağaç oluyor. Değil mi? Sanki buna benzetme olabilir. Üstadımız da vicdanın anasırının 4 şey olduğunu söylüyor. Her birinin de bir irade, 2 zihin, 3 his, 4 latife-i Rabbaniye. Bu 4'ünün de diyor her birinin bir gayetül gayatı vardır. Yani hedefi, gayesi, yaratılış maksadı vardır. Ha bunu benzetme olarak şöyle diyoruz biz. Yani gözümüzü niçin verdi Cenab-ı Hak diye soruyoruz. Görmek için diyoruz, değil mi? Herhalde hani bir eşyayı tutsun diye vermedi yani. Onu Allahu Teala el vermiş elhamdülillah. Yani bir şeyin yaratılış gayesinden kullanılmaya gayetul gayet diyoruz. Yani onun gayesi o, hedefi o, yaratılış gayesi. Yoksa onu başka bir yerde kullanmak o verilen nimete zulmetmek anlamına geliyor. Allah korusun zalim oluyoruz. O zaman Allah'ın bize verdiği vicdan denen bu muhteşem özelliğin 4 tane bir unsuru var. Birincisi irade. Allah iradeyi ibadetullah için verdi. Nerede kullanacakmışız irademizi? Allah'a itaat etmede kullanacakmışız. Ama insan illa iradeyi bir yerde kullanıyor kardeşlerim. İlla kullanıyor. Ama yaratılış istikamette mi kullanıyor? Yoksa zıttında mı kullanıyor? İradeyi Allah'ın emrini tutmada, yasaklarından sakınmada, yani Allah'a kullukta kullansa ki Üstad Hazretleri ibadeti tarif ederken emirlerine ittiba, nehirlerinden içtinaptan ibaret olan ibadet tabirini kullanıyor. Sohbetin başında ifade ettiğimiz mana, yani ibadet kelimesi hem haramlardan, yasaklardan, günahlardan sakınmada irademizi kullanmak ve sakınmak, hem de Allah'ın bize istediği emirlerde, farzlarda, vaciplerde ve elimizden geldiği kadar inşallah sünnetlerde kullanarak irademizi orada kullanmanın adına biz ibadetullah yapmış oluyoruz ve Allah'ın verdiği iradeyi doğru yerde kullanmış oluyoruz. Yoksa yani nefsin dizginleri elin alacak, o zaman diyor nefis sana binmez, sen diyor nefse binersin. Öyle olmazsa kime biniyormuş? Nefis insana biniyormuş. Nasıl bir insan affedersiniz bir bineğe bindiği zaman onu istediği yere götürüyor. Öyle olmazsa diyor o zaman sen binek oluyorsun, nefsin sana biniyor. O zaman nefsin seni istediği yere götürüyor. İlla bu insan iradesini bir yere kullanacak. Hiç olmazsa Allah'ın yarattığı istikamette kullanalım ki hem nefsimize, şeytana rezil kepaze olmayalım, hem de binek olmayalım, efendi olalım. Yani nefsimizin efendisi olalım. Şeytana da maskara olmayalım. Bu böyle. Demek ki vicdanımızın unsurlarından birisi iradedir. Ve bu iradeyi ibadetullah'ta kullanmak, gayetül gayet hedefine ulaştırmak anlamına geliyor. İkincisi diyor zihin. Zihin de o da yine vicdanın bir unsurudur. O da diyor marifetullah. Aslında kardeşlerim bu dört unsurda bize dört ayrı makamı öğretmiş oluyor. Ama ibadet makamının binlerce makamı olduğu gibi, marifetullah makamının milyonlarca, trilyonlarca makamı olduğu gibi, sonra başka bir muhabbetullah gelecek, sonra müşahedetullah gelecek. Her birinin ayrı makamları var ama elimizden geldiği kadar ibadetlerden başlayalım. Yani ben nasıl o yollara ulaşabilirim? Kolay kardeşim, yavaş yavaş, acele etme. İbadetlerden başla, ibadetlerde eksikliklerini hatırlamaya çalış. Haramlardan sakın, farzları yerine getir. Sonra mekruhlardan sakın, vacipleri yerine getir. Sonra ya tenzihen mekruhları da terk etmeye çalış, sünnetleri de yerine getirmeye çalış. Ha bu arada boş durma, fırsat buldukça zihnini meşgul eyle. Ne ile? Marifetullah ile. Marifetullah nedir? Allah'ı tanımaktır. İnsanlar ibadetler terakki ettikçe ve tefekkürü ziyadeleştikçe marifetullah artacaktır. Zihin de Allah onun için vermiş bize. Arkasından his. His de diyor muhabbetullah. Biliyorsunuz zihin daha çok akıl ile terbiye edilebilir. Hislerimiz de kalp ile terbiye edilir. Aslında akıl da kalp de esasen ruha ait özelliklerdir. Ama birisinin muhakeme, tefekkür, akletme noktasından akıl diyoruz. Öbürü muhabbet, sevgi, kabul etme, benimseme, nefret etme özellikleri itibariyle kalp diyoruz. Öyleyse zihnimizi kullanırken akli melekelerimizle tefekkür boyutunu inkişaf ettireceğiz. Cenab-ı Hakk'ın kainatta yarattığı varlıkları, insanda yarattığı özellikleri tefekkür ederek zihnimizi geliştireceğiz, Allah'ı tanımaya çalışacağız. Zihin onun için verilmiş. Ben çocukluğumda bana birisi, hiç unutmuyorum, Allah zihin açıklığı versin derdi. Ben ne güzel bir duaymış. Ben zannediyordum iyi ya, derslerimizi anlarız, iyi öğreniriz falan. Ya o da olsun yani, ama o sonsuz zihin duygusu, ebedi akletme özelliği sadece dersleri çalışmak için verilmez. Elbette derste çalışacaksın. Elbette hiçbir Müslüman tembel olmamalı. Sınıfın en başarılı olma, en başarılısı olmalı. Ve dinimizin kişinin çalıştığından başkası yoktur. Ancak çalıştığı vardır, emrini unutmaz. Helal ve meşru dairede kimseye muhtaç olmadan Cenab-ı Hakk'ın koyduğu tezgahta başarılı olmaya çalışır. Ayrı konu, ama zihin hakikat noktasında Cenab-ı Hakk'ı tanımak için verilmiş. His de Allah'ı hakikat noktası sevmek için verilmiş. Allah'ı sevdin mi istediğin kadar diğer varlıkları sevebilirsin. Zararı yok. Niye? Allah'ın eseri diye sev. Allah'ın sanatı diye sev. Allah'ın sana emanet ettiği mülkü diye sev. Allah'ın sana emanet ettiği malı diye sev. Nefsini, gözünü, kaşını, elini, ayağını, aklını, ilmini, fikrini, zihnini, neyin seversen sev, ama Allah'ın sanatı diye sev. Bak. Onun için Eğer biz hissiyatımızı Allah'ı sevmede kullanır, sonra Allah'ın diğer varlıklarına yönlendirirsek sıkıntı yok. İşte Allah hissiyatımızı da onun için vermiş. Allah'ı severim, sonra da Allah namına Allah'ın varlıklarını severim diye. Dördüncüsü de kardeşlerim latife. O da diyor müşahedatullah. Buradaki la meşhude illahu anlamındaki mana değil. Müşahedatullah demek her şeyde, dikkat edin, üstadın ifadesi, onun izini görmek. Allah'ın kudretini, ilmini, hikmetini, rahmetini, yani bütün esmasının tecellileri olarak kainat sayfasını okumak. Nasıl ki ben Kur'an-ı Kerim'i okuyunca hemen Allah aklıma geliyor. Ayet dedikleri zaman hemen bir şeye giriyoruz değil mi? Motivasyona giriyoruz tabiri caizse. Bir huzura giriyoruz. Ben bir Kur'an-ı Kerim okusam dinler misiniz diyor Hafız Efendi. Elbette hay hay buyur. Sakinleşiyoruz. Niye? Allah'ın kelamını okuyacak. Bak yani Allah'ın kelamı bize Allah hatırlattığı gibi her bir varlık da bizi Allah hatırlatsa işte o da sana müşahedetullah. Her şeyde, her olayda, her hadisede onun esmasının tecellilerini okuyabilmek, görebilmek ve bunu kesintisiz hale getirebilmenin adına müşahedetullah diyoruz. Allah da bize latife-i Rabbayn onun için vermiş. Bunları niye saydık? Üstadımız diyor ki bu dört tanesini yerine getirirseniz diyor, takva denilen ibadeti kamile yerine getirilmiş olur. Takva neymiş meğersem? Bu dört özelliğin yerine getirilmesiyle takva, ibadeti kamile denilen takva mertebesine ulaşmış oluyormuşuz kardeşler. Allah bize elimizden geldiği kadar başlamayı nasip etsin. Ve az da olsa her gün, azar azar, her zaman azar azar uygulamayı nasip eylesin. وَاَخْرُ دَعْوَاهُمْ اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَ